Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ahmet Tecim imzalı Ömür Bir Göç Hikayesidir başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsanoğlunun hayat serüveni aslında bir göç hikayesiyle başlar. İlk atamız Adem babamızla Havva anamızın cennetten dünyaya gelişleri bu serüvenin ilk göç hikayesidir. Dünyaya gelişte de ayrı ayrı coğrafyalara inmeleri insanlığın ilk gurbet hikayesidir. Yine uzun bir ayrılıktan sonra Arafat Dağı'nda buluşmaları gurbetin vuslata dönüştüğü buluşma hikayesidir. Bundan dolayıdır ki inanan insanlar asırlardır bu göç ve gurbet hikayesinin vuslata dönüşmesinin heyecanını yaşatmak için bu mukaddes mekanlarda bir araya gelirler, buluşurlar. Büyük şair Sezai Karakoç dünyadaki tüm sürgün ve gurbet hikayelerinin başlangıcı olarak görebilir. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Ömür bir göç hikayesidir diye başlamıştık. Yolculuk ve göç birbirlerine yakın anlamlar ihtiva etmektedirler aslında. Evet, her insan kendi iç dünyasında ve zamanın akışında sürekli bir göç ve yolculuk içindedir. Doğum bu büyük yolcunun bir başlangıç kapısıdır. Ölümse sonsuzluğa açılan bir başka kapı. Ömür diye ifade edilen dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ne muhteşem ifade eder. Benim dünya ile ilgim ne kadar ki ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim. Büyük aşk şairimiz Yunus Emre, ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara dizelerinde bu yolculuğun görünür amacının bir kefen bezi alıp gitmek olduğunu ifade ederken, esas amacın Allah'ın Celle Celaluhu rızasını kazanmak olduğunu derin bir sanat diliyle ifade eder. İnsanın serüveni doğumla hayat arasında kısa bir yolculuktur. Doğumumuzda kulağımıza okunan ezanla başlar ve yine öldüğümüzde okunan salayla biter. Cahit Sıtkı Tarancı da bu yolculuğun süresinin ve amacının bizim zannettiğimiz kadar uzun ve kalıcı olmadığını ne güzel ortaya koymaktadır. Neylersin ölüm herkesin başında, uyudun uyanamadın olacak, kim bilir nerede nasıl kaç yaşında, bir namazlık saltanatın olacak, taht misali o musalla taşında. Bu kısa yolculukta hayat, taşınan hatıra ve biriktirilen gerçek dostlarla ve sevgilerle örülür. Her göç hem kayıpları hem de umutları taşır. Bazen hafif, bazen ağır. Ömür bize öğreten, imtihan eden, şekillendiren ve bizi kemale erdiren bir yolculuktur. Bu hayat yolculuğunun her adımında insanın ruhu biraz daha olgunlaşır, biraz daha derinleşir. Kadim tekkelerde evradı eskarla manevi mesafe kat edemeyen dervişleri, şeyh efendiler uzun seferlere çıkarırlarmış. Bu da Selman'a çıkmak diye ifade edilirmiş. Bu uzun seferler dışa, uzak mesafelere olduğu kadar içe doğru da yapılan bir sefer olur. Derviş her baktığı ve gördüklerine hizmet nazarıyla bakabilirse manevi inkişafa erişirmiş. Yola çıkmak her zaman iyidir. Biraz yorulursun ama derin hikmetler devşirirsin. Bazen de aklın ve kalbin geride bıraktıklarına takılır kalır. Geride kalanları yüreğine alıp gidebilirsen ne âlâ. Şairin dediği gibi, ben tabutun içinde, sen de benim yüreğimin içinde. Gitmek mi daha zor, kalmak mı? Giden mi daha şanslı, kalan mı bilinmez. Yolcuyuz, yoldayız ama yolun neresindeyiz bilemeyiz. Gideceğin yoldan emin değilsen, yolun sonu dinlenme noktan olmaktan öteye gidemez. O zaman yol insanı yorar. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun denilen yerde çaresizlikler içinde kalırsın. Ozan'ın da dediği gibi, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece dizeleri düşer yüreğine. Uzayan yolların çaresi, sevdiklerini kalbine koyman ve yolculuğunu dosta doğru yapmandır. Zira dostun evine giden yorulmaz. Aşkla giden, aşkla koşan yorulmaz. Gönlü açık olanın yolu da açık olur. Her insan kendi yolunu kendi yürümek zorundadır. Yolda seninle birlikte yürüyenler elbette vardır, olacaktır. Onun için biz buna yoldaş diyoruz. Yol arkadaşların, yoldaşın ne kadar kıymetliyse yolun da, menzilin de o kadar değerli ve kıymetlidir. Eskiler önce refik, sonra tarik, yol demişler ama yine de her insan kendi yolunu kendi yürümek ve kendi yolculuğunu kendi yapmak zorundadır. Başkaları seninle yürüyebilir ancak senin için yürüyemez. Hazreti Mevlana dergahının bahçesindeki insanın hayat serüveni çeşmesi metaforu bunu çok güzel anlatır. Bu hayata tek geliriz, çok oluruz ve yine tek gideriz. Birden gelir, bire gideriz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle o kutlu hicret seferine iştirak etmesi sonsuz hikmetlerle doludur. İslam'ın kısa sürede bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılması ve bu kadar büyük bir nüfusa ulaşması da yine her biri bir yıldız mesabesinde olan yürekleri heyecanla dolu sahabe-i kiram efendilerimizin çıktıkları mücadele, aşk ve muhabbet yolculuklarıyladır. Yine bu güzelliklerin Anadolu'ya, Balkanlara, hatta Avrupa'ya taşınması Horasan erenleri ve aşk yolcusu olan muhabbet erleriyle olmuştur. Bir aşk odu yaktık, diyarı Rum'a attık diyen Arif bunu ne güzel beyan etmektedir. Esasında bizim faziletlerle dolu medeniyetimizin büyük bir coğrafyaya ulaşması da bir göç hikayesiyle başlar. Orta Asya steplerinde sıkışıp kalmış, kuraklıkla mücadele eden atalarımızın başlattıkları büyük göç sayesinde Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar başta olmak üzere büyük bir coğrafyaya yayılmışız. Bazen de tarihte Balkan ve Kafkas göçleri başta olmak üzere bugün de mazlum Orta Doğu coğrafyasında olduğu gibi yapılan zulümler neticesinde zorunlu göçler yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Dünyada zulümle yapılan hiçbir şey kalıcı olmamıştır. Kan ve gözyaşının eritip yok edemeyeceği hiçbir güç yoktur. Zira zulümle abad olanın akıbeti berbat olur. Seferde olanlara İslam fıkhında ibadetlerde bir takım kolaylıklar vardır. Bunun için vatani ikame, vatani sukna, vatani asli kavramları vardır. En sonda her dönüş vatani asliyedir. Vatani asli asıl olan geldiğin yer olan asıl vatandır. İnsanoğlunun asli vatanı farklı coğrafyalar, ülkeler ve şehirler gibi olsa da esas geldiği yer olan ebedi alemdir ve her dönüş oradadır. Ondan önceki her sefer ve menzil bir önceki duraktır. Bütün yolculuklar, seferler, göçler ve dönüşler asli vatanımız ebedi alemedir. Her kervanın son menzili alemi ebedidir. Tüm dönüşlerin ebedi aleme olduğu bu fani dünya ve bu kısa hayatı anlamlı kılan güzel insanla hemhal olmaktır ve güzel dostlar biriktirmektir. Ömür güzel mekanlarda güzel insanlarla beraber olmaktır der Celaleddin Ökten Hoca. Bu yönden mekan olarak kadim gönül coğrafyamız Kafkaslar'da, Can Azerbaycan'da ömrümüzün uzun bir kısmını geçirmemizi layık olmadığımız halde Rabbimizin bir lütfu olarak gördük. Hem fani dünya hem de ahiret için onlarca, yüzlerce kardeş ve dostlar biriktirdiğimize inanıyoruz. Bu bizim için en büyük sermayedir. Dünyadaki hasret ve ayrılıklar fanidir. Allah yeter ki baki olan alemde ayrılık vermesin. Gönüllerimizi kendi rızasıyla telif eylesin. Ahirette en büyük sermayemiz olan kardeş ve dostlarımızın hürmetine hepimizi cennette cem, cemaliyle de müşerref eylesin. Ahmet Tecim imzalı Ömür Bir Göç Hikayesi başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Ve birlikteliğimize Enes Aydın Alp'in kaleme aldığı Ben Tek Başıma Kendimi Kurtaramam başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Bizim geleneğimizde insanın iç dünyası dört temel kuvve üzerinden anlatılır. Akıl, şehvet, gazap ve vehim. Akıl, tartan, kıyaslayan, doğruyu yanlıştan ayırmaya çalışan tarafımız. Şehvet, yeme içme, cinsellik, mal, övülme, ilgi görme gibi arzu tarafı. Gazap, kendini ve değerlerini koruma, cesaret gösterme, hamle yapma gücü. Vehimse ihtimalleri, senaryoları, endişeleri, planları dolaştıran, zihnin sahne kuran tarafı. Ahlak kitapları insanın olgunluğunu bu dört kuvvenin dengede durmasına bağlar. Herhangi biri taşarsa ya da zayıflarsa karakter bozulur, yerli yerinde olursa erdem ortaya çıkar. Dopamin sistemi bozulduğunda gerçekte olan şeylerden biri de bu. Şehvet tarafı hiç olmadığı kadar sık ve bilinçli biçimde dürtülüyor, yeme, gösteriş, çıplaklık, beğenilme, tüketim, like alma hepsi haz üzerinden dopamin sistemine yükleniyor. Vehim bir şey kaçırıyorum kaygısıyla sürekli başkalarının hayatlarına bakmakla acaba geride mi kalıyorum duygusuyla besleniyor. Gazap, hak için cesaret ve sebat olmaktan çıkıp trafikte öfkeye, sosyal medyada bitmeyen tartışmalara, oyunda yıkıcı hırsa dönüşüyor. Akılsa sürekli uyarılan, dağılan bir dikkatin içinde derin düşünmeye, ciddi okumaya, plan yapmaya güç bulamıyor. Yani dopamin sistemi bozulduğunda aslında sadece bir kimya değil, bu dört kuvvenin dengesi de bozuluyor. Peki ne yapılabilir? Uzmanlar çoğu zaman ilk adım olarak kişiyi zorlayan uyaranı, madde, kumar, pornografi, kısa video akışları, sosyal medya, oyun en az 2-4 hafta boyunca tamamen kesmeyi öneriyor. Ağır madde bağımlılıklarında bu elbette hekim gözetiminde azaltarak ve kontrollü şekilde yapılmalı. Ekran ve davranış bağımlılıklarındaysa çoğu insan için tam ara verme denemesi uygulanabilir. Fakat bu sürecin ilk kısmı çoğu zaman sandığımızdan daha zor geçiyor. Özellikle ilk 10-14 gün artan sıkıntı, anlam kaybı hissi, sinirlilik, yerinde duramama, boşluk, uyku bozukluğu sık görülüyor. İnsan, bıraktım ama sanki daha kötü oldum diye düşünebiliyor. Aslında tahterevalli metaforuna dönersek, bu has tarafına yıllarca aşırı yük bindirdikten sonra acı tarafındaki ağırlıkları yavaş yavaş geri çekmeye benziyor. Beyin yeni bir denge kurmaya çalışırken ortalık biraz toz duman oluyor. Devam etmeyi başaranlar da 3. ve 4. haftadan sonra tablo kısmen değişmeye başlıyor. Basit bir sohbetten, tek başına içilen bir çaydan, kısa bir yürüyüşten, sakin bir ibadetten tekrar tat almaya başlama ihtimali artıyor. Dikkat tamamen toparlanmasa bile daha az savruluyor. Ruh hali gün içinde biraz daha dengeli oluyor. Sebepsiz huzursuzluk hissi azalıyor. Bu da beynin doğru ortam sağlandığında kendini toparlama kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Tasavvuf geleneğindeki oruç, az yeme, bakışı koruma, az konuşma gibi pratikler bu açıdan bakıldığında sadece ahlaki tavsiyeler değil, aynı zamanda dopamin sistemine verilen bilinçli aralar olarak da anlaşılabilir. Nefse her istediğini vermek, dopamin sistemini şişirerek dört kuvveyi dengeden çıkarırken, hayır diyebilmek iç dengeyi korumaya yarayan bir fren oluyor. Şunu artık çok iyi anlıyorum. Dopamin meselesi sadece benim beynimde olup biten bir şey değil. Sadece kendi irademi güçlendireyim demekle çözülebilecek bir mesele değil. Çünkü mesele içte olduğu kadar dışarıda da kuruluyor. Yani dopamin sadece benim iç dengemle ilgili değil, benim dış dünyamla, yaşayan mekanla, ilişki biçimimle, kullandığım araçlarla, şehirle, evle, okulun düzeniyle, sokaktaki gürültüyle, ibadet ettiğim yerle, oturduğum masayla da ilgili. evde dinlenmek dediğim şey sadece ekran açmaksa orada zaten kaybediyorum. Çocukların oyun alanları sadece dijital platformlara sıkışmışsa sokakta, mahallede, okulda merak ya da sabır gibi şeylerin yeşereceği bir yer bırakmıyoruz demektir. Sofrada herkes kendi ekranına bakıyorsa o yemek ne kadar leziz olursa olsun ruhu yoktur. Ekran hepimize tek tek bağlanıyorsa orada birlik ortadan kalkar. Ama artık birlikte yemek yemek bile bir ekrana bağımlılığa dönüşmüş durumda. Bu nasıl oluyor? Çünkü o sofranın kurgusu, o evin ritmi, o odanın ışığı, o boşluk anının sıkışıklığı da dopamin üzerine yazılmış bir senaryo. Okul hala bildiğini okuyor. Çocuklarsa saniyelik videolara alışmış zihinlerle oturuyor sıralara. İçlerindeki merak kurumaya başlıyor. Çünkü merak dediğin şey biraz sessizlik, biraz sabır, biraz emek isteyen bir şey. Ama sürekli uyarılan bir dopamin sistemi bunu taşımakta zorlanıyor. Eğer eğitim sadece bilgi aktarımıysa ama merak ettirmiyorsa, dopaminin doğal döngüsünü hiçe sayıyorsa orada bir iç kopukluk yaratıyor demektir. Sonra o çocuğa, bak telefon elinden düşmüyor diye kızıyoruz. Ama o çocuğun evini, okulunu, şehrini, ibadetini uyarıcılarla dolduran da biziz. Şehir dediğin şey aslında büyük bir bağırma biçimine dönüşmüş durumda. Gündüz başka bir telaş, gece başka bir ışık, her yerde bir yönlendirme, uyarı, gösteri. Bu kadar yüksek sesli bir dış dünya dopamin sistemine de bağırır, hep daha fazlasına der. Oysa insanın dönüşebilmesi için biraz durabilmesi, biraz sükunetle temas edebilmesi gerekir. Bir ağacın gölgesinde nefes almanın içimizdeki tansiyonu nasıl düşürdüğünü hepimiz biliyoruz. Ama bu mekanları, bu nefes alanlarını planlayan da biz olmalıyız. Dopaminin dengesine sadece telefonla değil, dış dünyadaki ritimle de müdahale etmek zorundayız. İbadet mekanları da böyle. Cami sadece namaz kılıp çıkılan bir yer olursa, durup kendine dönme, iç ritmini toparlama, hayata bir arada nefes alma yeri olamaz. Oysa ibadet dediğin yer biraz durmak, biraz bırakmak, biraz kendine sakince tutunmak demektir. Eğer orası bile hızlıca yap çık denilen bir duraksa, bu da iç dünyayı daraltır, nefesi kısmış olur. Allah'a yönelişin bile bir acele ve ekranla yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu bana çok şey söylüyor. Bir de teknoloji tarafı var. Bütün bu cihazlar, uygulamalar, tasarımlar bizim içimizdeki biyolojik ritmi hedef alıyor. Kullanıcıyı bağlamak için üretilen tasarımlar bir insanın dopamin sistemine göre inşa ediliyor. Artık sadece işlevsel bir araç değil, varlığımızın uzantısı haline geliyor. Telefonunu bıraktığında huzursuz hissetmek sadece bağımlılık değil, tasarlanmış bir his. Ve bunu tasarlayanlar, bu kişiyi çöktürmeden nasıl bağlı tutarız diye araştırma yapıyor. Bu beni ürkütmekle kalmıyor, aynı zamanda sorumluluğa davet ediyor. Bütün bunları gördüğümde şunu fark ediyorum. Ben tek başıma kendimi kurtaramam. Çünkü dopamin sistemi sadece içeride bir kimya değil, dışarıda bir düzen, bir mimari, bir ritim, bir kültür işi. Eğer evim bana huzur vermiyorsa, okul merakımı desteklemiyorsa, şehir beni yormaktan başka bir şey yapmıyorsa, ibadet mekanı beni sadece bitirip çıkmaya çağırıyorsa, ne kadar iradem olsa da iç dengem sürekli tehdit altında olacak. Bu yüzden bu mesele sadece bireysel bir irade ya da nefis terbiyesi meselesi değil. Ben kendime çeki düzen verirken aynı zamanda şu soruları da sormalıyım. Evimizi nasıl kuruyoruz? Çocuklar nasıl dikkat topluyor? Şehrimiz nasıl nefes veriyor? Öğretmen öğrenciyi nasıl meraklandırıyor? İbadet mekanı bizi nasıl yavaşlatıyor? Ve teknoloji bize hizmet mi ediyor yoksa biz ona mı? Dopamin, içimizdeki o mercan gibi narin sistem. Sadece kimyasal bir döngü değil, yaşadığımız dünyaya karşı da bir duyarlılık istiyor. O yüzden bu dönüşüm sadece ben ne yapıyorum değil, biz nasıl yaşıyoruz, buna rağmen nasıl direniyoruz sorularını birlikte sormayı gerektiriyor. Değerli dinleyenlerimiz, Enes Aydın Alp'in kaleme aldığı "Ben tek başıma kendimi kurtaramam" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Ve değerli dinleyenlerimiz, son olarak derginin musahabe bölümünde yer alan merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh'un kaleme aldığı "Kulların İsyanı, Hakkın Gufranı" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah Teala buyuruyor: "Allah tarafından kuluna vahyedilecek her şeyi vahyeyledi." Necm Suresi 10. Denildi ki Allah Teala ona vahyetti ve vahyinde şöyle buyurdu: "Ya Muhammed, sana bu gece ümmetinin üçte birini bağışladım. Kıyamet gününde, yani mahşerde de senin benim katımdaki makamının mahlukata beyan olunması için onların üçte ikisini orada bağışlayacağım." Denildi ki Allah Teala ona şöyle vahyetti: "Ya Muhammed, ümmetin itaat ediyor ve günah da işliyorlar. Onların itaati rızamla, isyanları kazamladır. Rızamla olanları kabul ederim, kerimim. Kazamla olanları affederim, rahimim." Denildi ki Allah Teala vahyinde şöyle buyurur: "Ya Habibim, ümmetine kalpleri katılaşmasın diye çok mal vermedim. Tevbe etmekten mahrum olmasın diye ani ölüm vermedim. Kabirlerinde çok beklemesinler diye onları en son ümmet kıldım. Ya Muhammed, bütün enbiyadan önce sen cennete gireceksin." Rivayet edilmiştir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a ulaştığında Allah Teala şöyle buyurur: "Ya Muhammed, bütün mahlukatı senin için yarattım. Seni de kendim için yarattım. Hepsi de benim rızamı talep etmektedirler. Bense senin razı olmanı dilerim. Hepsi benden istemektedirler. Yani taliptirler. Sense benim matlubumsun. İste verile." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur: "Allah'ım, sana babam, anam için dua etmiyor, fakat ümmetimi kurtar diye yalvarıyorum." Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Ya Muhammed, ben Allah'ım, latifim, sen nebisin, şerifsin, ümmetin zayıftır. Latifle şerif arasında zayıf nasıl gözetilmez? Ya Muhammed, sen ümmetim, ümmetim diye çağırıyorsun. Ben rahmetim, rahmetim diye nida ediyorum. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır." Rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktıklarında Allah Celle Celaluhu ona şöyle buyurur: "Ya Habibim, her sevgili sevgilisinin yanına geldiğinde hediyeler getirir. Sen bana ne getirdin?" Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya cevaben şöyle der: "Ya Rabbi, senin hazinelerinde olmayan iki şey getirdim." Allah Teala bildiği halde, "Nedir onlar ya Muhammed?" Resul-i Zişan, "Onların biri ibadetlerin noksanlığı, ikincisi ümmetimin isyanıdır." Hak Teala şöyle buyurur: "Ya Habibim, madem ki katıma acizliği itirafla geldin, o halde sana ecir ve mükafatımı kat kat vereceğim. Ümmetinin noksan ve isyanını gufrana çevireceğim. Bunların kötülüklerini Allah Celle Celaluhu iyiliğe çevirir." Furkan Suresi 70. Sonra Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurur: "Ya Muhammed, sağına bak." Hazreti Peygamber sağ tarafına baktığında çok dalgalı büyük bir deniz görür. Denizin içinde bir ada, adanın içinde bir ağaç, ağacın üstünde bir kuş, kuşun gagasında az bir toprak, çamur tanesi görür ve "Evet ya ilahi" der. Allah Teala şöyle buyurur: "Ya Muhammed, bu büyük deniz benim rahmet deryamdır. şu küçük ada dünyadır. Üzerindeki ağaç dünyanın yeşilliği nimetidir. Ağacın üstündeki kuş insanlardır. Kuşun gagasındaki bir damla çamur insanların masiyeti, günahıdır. Bu bir damla çamur mümkün müdür ki benim bu büyük rahmet denizimi bulandırsın? Eğer rahmet deryası bir dalgalanacak olursa o küçük zerre yok olur gider. Sen Şefiul Müznibin, yani günahkar ümmetin şefaatçısısın. Ben Erhamur Rahiminim, merhamet edicilerin en merhametlisi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Altınoluk Dergisi'nin musahabe bölümünde yer alan merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh imzalı Kulların İsyanı, Hakkın Gufranı başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yazılarımızı Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından paylaştık. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.